Ayrım 22, sayfa 228. 18. yüzyıl İngiltere'sinde bu kendiliğinden birliklerin evrimini gözlemek ilginçtir. Tüm bu tarih boyunca üçlü bir yer değiştirme vardır. Birinci yer değiştirmeyi ele alalım. Başlangıçta bu gruplar neredeyse halk gruplarıydı. Küçük burjuvaziden geliyorlardı. Ahlak düşkünlüklerini ortadan kaldırmaya çalışmak, davranışlarda reform yapmak için örgütlenmiş olan 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başı Kuakerleri ve Metodistleri kendi aralarında ve çevrelerinde açıkça düzeni hakim kılmak amacıyla bir araya gelmiş küçük burjuvalardı. Fakat düzeni hakim kılma istenci aslında siyasi iktidardan kaçmanın bir biçimiydi. Çünkü bu iktidar korkunç, korkutucu ve kanlı bir aracı elinde tutuyordu. Cezai yasamayı. Gerçekten de 300'den fazla durumda asılmak mümkündü. Bunun anlamı iktidar için, aristokrasi için, hukuksal aygıtı elinde tutanlar için, halk tabakaları üzerinde korkunç baskılar uygulamanın kolay olmasıydı. Muhalif dinsel grupların bu kadar kanlı ve tehditkar bu iktidardan kaçmaya çalışmalarında nasıl bir çıkarlarının olduğu anlaşılıyor. Bu hukuksal iktidardan kaçmak için bireyler ahlaki reform dernekleri halinde örgütleniyorlardı. Sarhoşluğu, fahişeliği, hırsızlığı yasaklıyorlardı. İktidarın gruba saldırmasına, onu yok etmesine, idam sehpasına yollamak için herhangi bir bahaneden yararlanmasına hizmet edecek her şeyi yasaklıyorlardı. Demek ki fiili gözetim gruplarından ziyade yasaya karşı öz savunma grupları söz konusuydu. Bu özerk cezalandırmanın güçlendirilmesi, devletin cezalandırmasından kaçmanın bir biçimiydi. Oysa 17. yüzyıl boyunca bu gruplar toplumsal eklenmeyi değiştirecek ve halkçı ya da küçük burjuva katılımı giderek terk edeceklerdir. 18. yüzyıl sonunda bu ahlaki öz savunma gruplarını, ahlaki düşkünlüklerin ortadan kaldırılması için kurulan bu birlikleri, aristokrasi, rahipler, en zengin kişiler harekete geçirecektir. Böylece bu ahlaki reform girişiminin cezai bir öz savunma olmaktan, ceza otoritesinin kendi iktidarının güçlendirilmesi adına nasıl çıktığını mükemmel bir şekilde gösteren toplumsal bir yer değiştirme meydana gelir. İktidar sahip olduğu korkunç ceza aletinin yanı sıra bu baskı denetim aletlerinde üstlenecektir. Bir anlamda denetim gruplarının devletleştirilmesi mekanizması söz konusudur. İkinci yer değiştirme şöyledir. Birinci grupta bireylerin yasadan kaçmalarını sağlayan, yasadan farklı ahlaki bir düzeni hakim kılmak söz konusuyken, 18. yüzyıl sonunda artık aristokratların ve zenginlerin denetlediği, harekete geçirdiği, bu grupların temel hedefi bu ahlaki çabayı onaylayacak yeni yasaları siyasi iktidardan elde etmektir. Böylece ahlak fikrinden ceza usulüne doğru bir yer değiştirme söz konusudur. Üçüncü olarak denebilir ki, bundan böyle bu ahlaki denetimi üst sınıflar, iktidarı ellerinde tutanlar, bizzat iktidar alt tabakalar üzerinde, daha yoksullar halk tabakaları üzerinde uygulayacaktır. Böylece denetim zengin sınıfların yoksul sınıflar üzerinde, sömüren sınıfların sömürülen sınıflar üzerinde bir iktidar aracı haline gelir. Bu durum, bu denetim mercilerine yeni bir siyasi ve toplumsal kutupsallık verir. Kabaca belirtmeye çalıştığım bu evrimin sonu olan 1804 tarihli bir metni aktaracağım. Watson adlı bir rahip kaleme almış. Ahlaki düşkünlükleri ortadan kaldırma derneği önünde vaaz veriyor. Yasalar iyidir fakat ne yazık ki aşağı sınıflarca ihlal edilmektedir. Üst sınıflar elbette onları pek dikkate almamaktadır. Fakat üst sınıflar alt sınıflara örnek teşkil etmeseydi bunun önemi olmazdı. R. Watson, Llandaff Papazı, A Sermon Preached Before the Society for the Suppression of Vice in the Paris Church of St. George, 3 Mayıs 1804, Londra, Printed for the Society for the Suppression of Vice, 1804. 3. George's'ın bildirgesini desteklemek amacıyla 1787 yılında kurulmuş olan Kötü Alışkanlıklara ve Ahlaksızlığa Karşı Bildirge Derneği'nin yerine 1802 yılında Kötü Alışkanlıkların Ortadan Kaldırılması ve Dinin Öğretilmesi Derneği kuruldu. Daha açık olması imkansız. Yasalar iyidir, yoksullar için iyidir. Ne yazık ki yoksullar yasalardan kaçarlar ki bu gerçekten tiksinti vericidir. Zenginler de yasalardan kaçarlar. Ne var ki bunun hiç önemi yoktur. Çünkü yasalar onlar için yapılmamıştır. Bununla birlikte bunun sonucu yoksullar saygı göstermemek için zenginleri örnek alır. Papaz Watson zenginlere şunu söyler. Sizin için yapılmamış bu yasalara uymanızı sizden istiyorum. Çünkü böylelikle en azından daha yoksul sınıfları denetleme ve gözetleme imkanı olacaktır. Bu adım adım devletleştirmede denetim mercilerinin iktidardan kaçmaya çalışan küçük burjuva gruplarının elinden iktidarı fiilen elinde bulunduran toplumsal gruba bu yer değiştirmesinde tüm bu evrimde dinsel kökenli bir ahlakın tanımı gereği ahlakı bilmezlikten gelen ve ahlak düşüncesi ve dinle bağlarını koparma eğiliminde olan devletin elindeki bir ceza sistemine nasıl dahil olduğunu ve yayıldığını gözlemleyebiliriz. İngiltere'de 17. yüzyıl sonunda küçük Quaker Metodist grupları içinde ortaya çıkan ve kışkırtılan dinsel ideoloji şimdi öteki kutba, toplumsal ölçeğin diğer ucuna, yukarının aşağı üzerinde uyguladığı bir denetimin aracı olarak iktidar yanına yönelir. 17. yüzyılda öz savunma, 18. yüzyıl başında iktidar aracı. Bu İngiltere'de gözlemleyebileceğimiz sürecin mekanizmasıdır. Fransa'da oldukça farklı bir süreç cereyan etmiştir. Bu durum, mutlak monarşi ülkesi Fransa'nın 17. yüzyıl burjuva devrimince kısmen sarsılmış olması ölçüsünde 18. yüzyılda İngiltere'nin henüz sahip olmadığı güçlü bir devlet aygıtına sahip olmasıyla açıklanır. İngiltere, Fransa'nın 150 yıl boyunca içinde kaldığı bu evreyi aşıp geçerek bu mutlak monarşiden kurtulmuştu. Fransa'da bu güçlü monarşik devlet aygıtı ikili bir aygıta dayanıyordu. Klasik bir hukuk aygıtı, parlamentolar, mahkemeler ve hukukun yardımcısı ve yanında yer alan bir kurum, polis ki onun keşfi Fransa'nın ayrıcalığıdır. Levazım görevlilerinden, atlı polis birliğinden, polis müdürlerinden oluşan Bastille, Bicêtre, büyük hapishaneler gibi mimari araçlarla donanmış, İlginç, Lettre de Cachet gibi kurumsal yanlara da sahip olan bir polis. Metinde Fransızca çevirinin notu. Bakınız, Le désordre de famille, Lettre de Cachet de Archive de la Bastille, hazırlayan A. Farge ve Michel Foucault, Paris, Gallimard, Julliard, Arşiv dizisi, No. 91, 1982. Lettre de Cachet bir yasa ya da kararname değildi. Kralın bireysel tek bir kişiyi ilgilendiren, onu bir şey yapmaya zorlayan bir emriydi. Hatta bir kimse Lettre de Cachet ile evlenmeye bile zorlanabilirdi. Yine de birçok durumda bir cezalandırma aracıydı. Lettre de Cachet ile bir kimse sürgün edilebilir, bazı işlevlerden yoksun bırakılabilir, mahkum edilebilirdi. Mutlak monarşinin önemli iktidar aygıtlarından biriydi. Lettre de Cachet'ler Fransa'da çok incelenmiştir ve bunları korkunç bir şey olarak birinin üzerine yıldırım gibi çöken, onu sonsuza dek hapse atabilecek, krallığın keyfi bir aracı olarak sınıflandırmak yaygın bir şey haline gelmişti. Daha temkinli olmak ve Lettre de Cachet'lerin sadece bu şekilde işlemediklerini söylemek gerekir. Tıpkı ahlak topluluklarının hukuktan kaçmanın bir biçimi olduklarını görmemiz gibi, Lettre de Cachet'ler konusunda da oldukça ilginç bir oyunu gözlemleyebiliriz. Kralın çok sayıda göndermiş olduğu Lettre de Cachet'leri inceleyerek birçok durumda bunları gönderme kararını alanın kral olmadığını görebiliriz. Bazı durumlarda devlet işleri konusunda kendi gönderiyordu. Fakat bu Lettre de Cachet'lerin çoğu monarşinin gönderdiği Lettre de Cachet'lerin on binlercesi aslında çeşitli kişilerce istenmişti. Eşlerinin hakaretine uğrayan kocalar, çocuklarından memnun olmayan aile babaları, birinden kurtulmak isteyen aileler, biriyle başı dertte olan dini cemaatler, papazlarından memnun olmayan komünler. Tüm bu kişiler ya da küçük gruplar kralın idari görevlisinden bir Lettre de Cachet talep ediyorlardı. O da talebin doğru olup olmadığını öğrenmek için bir soruşturma yürütüyordu. Doğru olduğu anlaşıldığında bu konuyla görevli Kraliyet Bakanı'na yazıp kocasını aldatan kadının, müsrif oğlun, fahişelik yapan kızın ya da doğru davranmayan köy papazının tutuklanması için bir Lettre de Cachet göndermesini ondan istiyordu. Öyle ki Lettre de Cachet bir tür karşı iktidarla aşağıdan gelen ve grupların, cemaatlerin, ailelerin ya da bireylerin biri üzerinde iktidar uygulamasını sağlayan bir iktidarla donatılmış olarak kralın keyfiliğinin korkunç aracı görünümü altında ortaya çıkıyordu. Bunlar bir anlamda kendiliğinden olan denetim araçlarıydı. Toplumun, cemaatin kendi üzerinde uyguladığı aşağıdan denetim araçlarıydı. Demek ki lettre de cachet toplumsal yaşamın günlük ahlakını düzenleme tarzından grup ya da gruplar, aileler, dinsel kilise çevresi, bölgesel yerel gruplar için kendi polis denetimlerini ve kendi düzenlerini sağlamanın bir biçiminden ibaretti. Lettre de cachet'i gerekli kılan ve onun tarafından cezalandırılan davranışları gözlemleyerek üç kategori ayırt edilebilir. Birincisi olarak ahlaksız davranışlar olarak adlandırılabilecekler kategorisi, sefahat, zina, oğlancılık, livata. Bu tür davranışlar ailelerde ve cemaatlerde anında kabul gören bir lettre de cachet'e neden oluyordu. Demek ki burada ahlaki baskı vardır. İkinci olarak tehlikeli ve muhalif olarak değerlendirilen dinsel tavırların cezalandırılması için gönderilen lettre de cachet'ler vardır. Uzun süreden beri artık odun yığınları üzerinde ölmeyen büyücüler bu şekilde tutuklanıyordu. Üçüncü olarak 18. yüzyılda lettre de cachet'lerin emekle ilgili anlaşmazlık durumlarında sık kullanılmış olduklarını görmek ilginçtir. İşverenler, patronlar ya da ustalar çıraklarından ya da loncalardaki işçilerinden memnuniyetsiz olduklarında onları kovarak ya da çok daha ender durumlarda bir lettre de cachet talep ederek onlardan kurtulabiliyorlardı. Fransa tarihinde grev olarak nitelenebilecek ilk grev 1724 yılındaki saatçilerin grevidir. Saatçi patronları greve tepki gösterdiler ve grevin liderleri olarak gördüklerini saptayarak kraldan bir lettre de cachet talep ettiler ve bu lettre de cachet hemen gönderildi. Bir süre sonra kralın bakanı lettre de cachet'i geçersiz ilan etmek ve grevci işçileri serbest bırakmak istedi. Bunun üzerine bizzat saatçiler loncası işçileri serbest bırakmamasını ve lettre de cachet'i yürürlükte tutmasını talep etti. Burada ahlakla ya da dinle değil, çalışma sorunlarıyla ilgili olan denetimlerin yeni ortaya çıkmakta olan işçi nüfus üzerinde aşağıdan ve lettre de cachet'ler aracılığıyla nasıl uygulandığını görüyoruz. Lettre de cachet'in cezalandırıcı olduğu durumda bunun sonucu kişinin hapsedilmesiydi. 17. ve 18. yüzyıl ceza usul sisteminde hapishanenin yasal bir ceza olmadığını görmek ilginçtir. Hukukçular bu konuda çok kesindirler. Yasa birini cezalandırdığında cezanın ölüme mahkum etme, yakılma, kol ve bacakların çekilerek koparılması, damgalanmak, sürgüne gönderilmek, ceza ödemek olacağını belirtirler. Hapis bir ceza değildir. 19. yüzyılın en önemli cezası olacak olan hapishanenin kökeni kesinlikle bu lettre de cachet'in hukukun yanı sıra yer alan uygulaması, krallık iktidarın grupların kendiliğinden denetimi tarafından kullanılmasıdır. Bir kimseye lettre de cachet gönderildiğinde bu kimse ne asılır, ne damgalanır, ne de bir ceza ödemek zorunda bırakılırdı. Hapse atılır ve orada önceden belirlenmemiş bir süre kalmak zorunda bırakılırdı. Lettre de cachet bir kimsenin örneğin 6 ay ya da 1 yıl hapiste kalması gerektiğini ender olarak belirtiyordu. Genel olarak bir kimsenin yeni bir emre kadar gözaltında kalması gerektiğini belirtiyordu ve yeni emir ancak lettre de cachet'i talep etmiş olan kimse hapse atılmış kimsenin ıslah olduğunu belirttiğinde işin içine karışıyordu. Islah etmek için hapsetmek, hapsedilmiş kişiyi ıslah oluncaya kadar tutma fikri bu paradoksal, tuhaf, insanın davranışı düzeyinde hiçbir temel ya da haklılığı olmayan bu fikrin kökeni kesinlikle bu uygulamadaydı. İşlevi bir yasa ihlaline cevap vermek olmayan, insanları davranışları, tavırları, durumları düzeyinde temsil ettikleri tehlikeye göre, olası potansiyelliklerine göre ıslah etmek olan bir cezalandırma fikri de ortaya çıktı. Bireylerin potansiyel durumlarına uygulanan bu ceza biçimi, ağır hapis cezasıyla ve kapatarak onları ıslah etmeye çalışan ceza biçimi, doğruyu söylemek gerekirse hukuk evrenine ait değildir. Hukuksal suç teorisinden doğmamıştır. Beccaria gibi büyük reformculardan kaynağını almaz. Hapsederek ıslah etmeye çalışan bu cezalandırma fikri polisiye bir fikirdir. Adalete paralel olarak adaletin dışında bir toplumsal denetimler sisteminden ya da grubun talebiyle iktidar uygulaması arasındaki mübadele sisteminden doğmuştur. Şimdi bu iki analizden sonra bir sonraki konferansta kullanmaya çalışacağım bazı geçici sonuçlar çıkarmak istiyorum. Sorunun verileri şunlardır. Bazı düzenlemelere yöneltmesi gereken ceza hukuku üzerine teorik düşüncelerin toplamı nasıl olmuştur da tamamen farklı teorik oluşumu 19. yüzyıl olan ceza teorisi, kriminoloji teorisi yeniden ele alındığında ortaya çıkan bir pratik tarafından fiilen bozulmuş ve örtülmüştür. Bireylere davranışlarına ve potansiyel üzerine kurulu ve onları ıslah etme işlevi taşıyan tamamen farklı bir ceza pratiği nasıl olmuş da Beccaria'nın çok büyük dersini unutturabilmiş, uzaklaştırmış ve sonunda da boğabilmiştir. Bana öyle geliyor ki bunun kökeni ceza dışı bir uygulamadadır. İngiltere'de sonunda merkezi iktidarın el koyacağı denetim araçlarını ceza hukukundan kurtulmak için bizzat gruplar üstlenmişti. Siyasi iktidar yapısının farklı olduğu Fransa'da aristokrasiyi, burjuvaziyi ve isyancıları denetlemek için 17. yüzyılda oluşmuş devlet aygıtları toplumsal gruplar tarafından aşağıdan yukarıya doğru tekrar kullanılmışlardır. Bu hareketin, bu denetim gruplarının nedenini bilme sorusu, neye cevap verdiklerini bilme sorusu böylelikle ortaya çıkar. Ortaya çıkışlarında hangi ihtiyaçlara cevap verdiklerini gördük. Fakat niçin kaderleri budur? Niçin bu yer değiştirmeye maruz kaldılar? Niçin iktidar ve iktidar sahipleri nüfusun en alt düzeyinde yer alan bu denetim mekanizmalarını yeniden ele aldılar? Buna cevap vermek için önemli bir fenomeni dikkate almak gerekir. Üretimin üstlendiği yeni biçim. Analiz etmeye çalıştığım sürecin kökeninde olan şey zenginliğin yeni maddi biçimidir. Doğruyu söylemek gerekirse Fransa'dan çok daha önce 18. yüzyıl sonunda İngiltere'de ortaya çıkan şey servetin, zenginliğin açıkça parasal olmayan bir sermayeye giderek daha fazla yatırılmasıdır. 16. ve 17. yüzyılların zenginliği esas olarak toprak servetlerinden, parasal türlerden ya da muhtemelen kişilerin mübadele edebildikleri bonolardan ibaretti. 18. yüzyılda artık parasal olmayan yeni tür bir maddiyata yatırılan yeni bir zenginlik biçimi ortaya çıkar. Mallara, stoklara, makinelere, atölyelere, ham maddelere, gönderilecek mallara yatırılır. Ve kapitalizmin doğuşu ya da kapitalizmin yerleşmesinin dönüşümü ve hızlanması, servetin maddi yatırımının bu yeni kipi içinde ifade bulacaktır. Oysa stoklardan, ham maddelerden, ithal mallarından, makinelerden, atölyelerden ibaret bu servet doğrudan tahribata maruz kalır. Yoksullardan, işsizlerden, iş arayan insanlardan oluşan bu nüfusun şimdi servetle, zenginlikle doğrudan fiziksel bir teması vardır. Gemilerin soyulması, mağazaların ve depoların talanı, atölyelerdeki tahribat 18. yüzyıl sonunda İngiltere'de yaygın hale gelmiştir. Ve özellikle İngiltere'de bu dönemde iktidarın büyük sorunu zenginliğin bu yeni maddi biçiminin korunmasını sağlayan denetim mekanizmalarının yerleşmesidir. İngiltere'de polis teşkilatının kurucusu, Kalkınma'nın niçin başlangıçta tüccar biri olduğu, sonra bir gemicilik kumpanyası tarafından Londra doklarında depolanmış malları denetlemek için bir sistem kurmakla görevlendirildiği anlaşılır. Londra polisi, dokları, antrepoları, mağazaları, depoları koruma ihtiyacından doğmuştur. Bu denetimin mutlak gerekliliğinin ortaya çıkışının Fransa'dan daha güçlü bir şekilde İngiltere'de ilk nedeni budur. Başka deyişle, bu denetimin neredeyse popüler bir taban işleyişiyle birlikte belirli bir dönemde yukarıdan tekrar ele alınmasının nedeni budur. İkinci neden, İngiltere'de olduğu kadar Fransa'da da küçük mülkiyetin çoğalması, mülklerin bölünmesi ve sınırlanması ile birlikte toprak mülkiyetini de biçim değiştirmesidir. Bu noktadan itibaren büyük boş alanların ya da neredeyse hiç işlenmemiş alanların herkesin üzerinde yaşayabileceği ortak toprakların artık kalmaması olgusu mülkiyeti bölecek, parçalayacak, kendi üzerine kapayacak ve her mülk sahibini yağmaya maruz bırakacaktır. Ve sefalet içinde ellerinden geldiğince atları, meyveleri, sebzeleri çalarak yaşayan bu serserilerin sık sık işsiz kalan tarım işçilerinin köylü yağmacılığı, toprak yağmacılığı yaptığına dair sabit fikir özellikle Fransızlar arasında sürekli var olacaktır. Fransız devriminin büyük sorunlarından biri bu tür köylü çapulluğunu ortadan kaldırmaktı. Fransız devriminin ikinci bölümünün Vende ve Provence'deki büyük siyasi isyanları bir anlamda büyük tarımsal mülkiyet rejiminde sahip oldukları geçim araçlarına bu yeni mülk paylaşımı sisteminde sahip olmayan tarım emekçilerinin küçük köylülerin sıkıntısına siyasi çözüm bulmanın bir biçimiydi. Demek ki 18. yüzyıl sonunda yeni toplumsal denetimleri gerekli kılan şey sanayi ve tarım zenginliğinin mekansal ve toplumsal yeni dağılımıydı. Artık iktidarın sanayi sınıfının, mülk sahipleri sınıfının yerleştirdiği bu yeni denetim sistemleri tam da halk ya da yarı halk kökenli denetimlere verildi. Bunlar da otoriter ve devletçi bir yorum getirmişlerdi. Bu bence disipline edici toplumun kökenidir. 18. yüzyılda ortaya çıkışını gösterdiğim bu hareketin nasıl kurumlaştığını ve 19. yüzyılda toplumun iç siyasi ilişkilerinin bir biçimi haline geldiğini bir sonraki konferansta açıklamaya çalışacağım.